Barış konferansı hakkında gelen ajans telgrafları daha uzun bilgi veriyorlardı. Bu haberlere göre konferansın iki safhada son bulması müttefikler arasında kararlaştırılmıştı. İlk safhasına bilinen 8 devlet delegeleri katılarak Boğazlar meselesi dışında kalan bütün Doğu meselesini görüşüp halledecekler, ikinci safhaya Rusya, Gürcistan ve Ukrayna delegeleri de katılarak Boğazların idare tarzını görüşeceklerdi. Ankara hükümeti 4 Ekim tarihli cevabı notasında Rusya, Gürcistan, Ukrayna'nın konferansa katılması lüzumundan sonra uzun vardiya söz etmişti. Halbuki tebliğ edilen çağrıda bu noktaya hiç temas edilmiyordu. Diğer taraftan konferansın toplanma yeri hakkında tartışma ve haberleşme kapısını kapayacak hiçbir tercih sebebi belirtilmiyordu. Lozan şehrinin kesin bir teklif olup olmadığı da belli değildi. Millet Meclisi hükümeti İzmir'i teklif etmişti. Aslında Rusya hükümeti de Ankara'nın notasından sonra konferansa katılmak için devletlere müracaat etmişti. Bununla beraber en önemli nokta konferansın bir an önce toplanmasıydı. Yeni İngiliz Başvekili Bonner Law barış eğilimlerinde samimi görünüyordu. Glasgow'da yaptığı konuşma, hükümet bildirisine belirttiği politikanın birçok noktalarını açılıyordu. Biz konferansa Yunanlılar için adil olarak gitmeliyiz. Öte yandan doğru olmayan ve taşıdığımız en büyük Müslüman devleti sıfatı dolayısıyla bizim için hayati önemi olan bir duruma son verme kararlılığıyla hareket etmeliyiz. Türkler için de adil olduğumuz hissini vermeliyiz. Ümit ederim ki Türkiye ile yapılacak barış antlaşması sonucunda İngiliz kıtaları İngiltere'ye dönebileceklerdir. İstanbul temsilcisi baş tercümanlarca ve kendisi aracılığıyla yapılan daveti telgrafla milli hükümete bildirildi. Cevap vermek üzere harici vekilliğine yeni tayin edilen İsmet Paşa'nın Bursa'dan Ankara'ya gelmesi beklendi. Diğer taraftan İsviçre Federal Meclisi'nde toplantının Lozan'da yapılacağını haber alarak konferansı düzenlemek için elinden geldiği kadar çalışacağını müttefikler memleketlerine bildiriyordu. Bu arada Rus Ajansı da Rusya'nın Boğazlar Konferansı'na çağrıldığını haber verdi. Sonunda 30 Ekim'de Ankara hükümetinin cevabı İstanbul temsilciliği aracılığıyla müttefiklere tebliğ edildi. Bu tebliğ nota mahiyetinde değil, sözlü anlatım mahiyetindeydi. Müttefikler komiserlerine esas itibariyle Lozan Konferansı'na katılmanın kabul edildiği milli hükümetler tarafından İzmir'in sırf haberleşmenin çabuk yapılabilmesi ve kolaylığı bakımından teklif edilmiş olduğu bildirilmekteydi. Devletlerin konferansa davetini böylece kabul ettikten sonra Ankara'ya gelen İsmet Paşa, meclis kürsüsüne çıkarak ve harici vekili olarak Kurtuluş Savaşı'nın çok anlamlı bir özetini teşkil eden ve bu savaşın nasıl kazanıldığını açıklayan şu ilk demeci verdi. Arkadaşlarım, Mudanya Konferansı'nda karşılaştığımız biçimde savaş çarpışmalarının tatiliyle Garp cephesinde 2 seneden beri yaptığımız sefere ara verilmiştir. Ara verdiğimiz hareketler hakikatten baştan nihayete kadar her safhasına ayrı ayrı idare olunmuş büyük bir seferdi. Vatanımız için belirli bir imha maksadıyla tertip ve tespit edilmiş olan bir istila planının takibine karar verilmişti. Mücadelemizin başlangıcında düşmanlarımızın sayısı ne kadardı ve kaç huduttan hücum ediliyorlardı? Bunu bugün saymaya çalışırsak müşkülata uğrarız. Garp cephesinde aleyhimize takip olunan sefer istila suretiyle başladı. Her defasında memleketimizin belirli bir kısmına istila ettikleri vakit bütün direnme sebeplerimiz orada bitmiştir zannediyorlardı. Onun için Uşak'a, Bursa'ya kadar geldiler ve onun için ikinci İnönü'de bir memleketi bir sömürgeye istila eder gibi muhalif kollardan ilerlediler. Nihayet ayrıntıları yüksek meclisinizce malum olan bu seferler Sakarya'da istila planının muazzam hududunu gösterdi. Yunanistan bütün nüfusunun ve medeniyetinin vücuda getirebileceği en büyük bir orduyla Yunan aklının, ilminin, sek ve idaresinin mümkün olan en muntazam işgaliyle vatanın bağrına saldırdı. Bu emelleri Sakarya'da başarısızlığa uğradığı vakit Anadolu'nun batı tarafından istila edilmesi maddeten imkansız olduğu aleme ilan ve ispat edilmiş oluyordu. Bunu torunlarımız ve tarihimiz vasıtasız ve müşkül vaziyette bulunduğu zannolulan Türk milletini devirmek için Yunanistan'ın son takatini, son kudretini sarf etmesi olarak yorumlayacaklardır. Sakarya'dan sonra ise doğrudan doğruya askeri olmaktan daha büyük bir medeniyet mücadelesi başladı. Kendisine hücum edilen Türkiye bütün kuvvetini toplayarak Anadolu'sunu müdafaa edebilirdi. Fakat taarruzi bir harp gibi çok araç isteyen, çok birlik ve dayanışma isteyen, özellikle ilim ve akıl anlayış isteyen medeniyet savaşını Türkiye yapmaya müktedir değildir gibi batıl bir kehanete bütün dünya inandı ve bunu zihnine koydu. Gerçi büyük bir taarruz savaşı yapmak müşküldü. Fakat bir seferin başından nihayetine kadar milletlerin sebeplerini ve vasıtalarını memleket müdafası için almasını, birleştirmesini ve onlara istikamet vermesini bilen Büyük Millet Meclisi bir taarruz yapmak için ordumuzun muhtaç olduğu vasıtalara da temin etmişti. Ondan sonra millet büyük bir dayanışma gösterdi. Bir milletin varını yoğunu toplayıp diğer bir milletin bütün varına yoğuna karşı durarak 3 günde hasıl olacak bir neticeye bütün yazgısını bağlamak için büyük milletlerin esasen, fiilen, vicdanen, kalben muhtaç olduğu bir takım vasıflar lazımdı. Bu vasıfları da milletimiz açıkça göstermiş oluyordu. Sonra fen ve sanat sahasında bütün dünya Erkan-ı Harbiyesi'nin denetimi altında ve bütün hatalarını düzeltmek vaziyetinde bulunan bir orduya karşı ve aklen ve fennen üstün olmak lazım geliyordu. Bu imtihanı vermeye mecburduk. Allah'ın iradesi o surette tecelli etti ki Yunan ordusunun taarruzumuz karşısında mağlubiyeti, Yunanlıların herhangi bir gafleti veya herhangi bir tesadüf eseri mahiyetinde de değildi. Vasıtaca, akılca, anlayışça ve milletin bütün genel vasıflarınca üstün olan bir taarruzun hücumlarına dayanmak mümkün olmadığı için Yunan ordusunun mağlubiyeti bir emri tabi olarak gerçekleşti. Çetin muharebe günlerinde verdiğimiz şehitler, kendilerinden sonra davalarının tam bir emniyetle takip olacağına daima inanıyorlardı. Ordudaki ruh hali, her şey hazır bir düşman ordusu karşısında bir vasıtasız bulunduğumuz günlerde bile mutlaka galip ve muzaffer olmak lazım geldiği imanıyla doluydu. Bir mebus bağırıyor. Bilhassa siz de Paşa Hazretleri. Ondan sonra takip ettiğimiz hattı harekette milletin ordulara vermiş olduğu insan, malzeme ve vasıtaların en önemsizinden, en küçüğünden istifade etmek için son derece sebat ve dikkatle çare aramak yolundaydı. Daha sonra orduların asıl kuvveti ve dayanağı olan itaat, Büyük Millet Meclisi ordularında harikulade bir derecedeydi. Başkumandana kadar aşağıdan yukarıya doğru bütün rütbeler silsilesinde emirlere hakiki ve mutlak bir itimat ve emniyet, hakiki ve mutlak bir sevgiyle bağlılık vardı. Bizim ordularımızı, Millet Meclisi ordularını diğer ordulardan ayıran bu orduların bizzat milletin kendisi olması suretinde ifade olunabilir. Yani Büyük Millet Meclisi'nin takip ettiği gayeler baştan nihayete kadar en yaşlı kumandandan en genç neferine kadar herkes tarafından bilinmiş ve anlaşılmıştır. O gayenin ne olursa olsun takip edilmesine ve alınmasına kanaat edilmiştir. Bu derece şuur bir orduyu bizim tarihimiz şimdiye kadar görmemiştir. Bizim ordularımız ahlaken ve fazileten itibarıyla bütün selefilerinden yüksektir. Osmanlı orduları devrinde daha ondan evvelki Türk devirlerde Türk orduları daima ahlak itibarıyla hürmete layık ve itibar derecesinde üstün olmuşlardır. Fakat Millet Meclisi orduları bütün seleflerine öncelikli gelmiştir. Bir ses, çünkü millet ordusudur. Taarruzla Akdeniz'e vardıktan sonra ordularımız manen kazandıkları yeni mertebeler kadar maddeten de servet kazanmış oldular. Savaştığımız Yunan ordusu Garp medeniyetinin kendisine verdiği en yeni vasıtalar ve malzemelerle donatılmıştı. Silahlar, genel savaş ticaretine göre ve sayı itibarıyla çok bol bir miktardaydı. Taburları bizim umumi harpte bir tabura bıraktığımız malzemenin 2 misli, 3 misli, hatta 4 misliyle karşımıza çıkmışlardı. Bütün bu vasıtalar bizim memleketimizde ve elimizde kaldı. Hamdolsun sesleri! Talim ve terbiye ve büyük hareketlerin sek ve idaresi bakımından umumi harbın bütün tecrübelerini kendisine rehber edinen bu ordu, tecrübelerinin neticelerini de tüm malzemesi gibi Büyük Millet Meclisi ordularına devretti. Gerek malzeme itibarıyla, gerek talim ve terbiye, tecrübe itibarıyla bütün Akdeniz kıyısında oturan Büyük Millet Meclisi orduları zamanın en büyük ordularından sayılsa yeridir. Ordularımızın diğer bir niteliğinden de arz etmek isterim. Bu da ordularımızın en emin bir barış aracı olmasıdır. Yunan ordusunun şarkta nasıl bir anarşi ve hudutluk yarattığını hepimiz ve bütün dünya senelerce seyrettik. Halbuki bizim ordularımız meydana çıktıktan ve muzaffer olduktan sonra şarkın her yerinde sükun ve düzen yerleşmiştir. Onun için bizim ordularımız insanlara yalnız barış, emniyet ve asayiş temin etmek için vücuda getirilmiştir. Bundan başka Büyük Millet Meclisi ve hükümeti orduları her ne zaman kullanmak istediyse evvela sulh için mümkün olan bütün vasıtalarını kullanmıştır. Londra'da bizim heyetimiz en mütevazi ve en haklı tekliflere kanaat etti. Devletler hakkımızı teslim etmek istemediler. İkinci Yunan Harbi'ni yaptık. Devletler bir sulh çaresi bulmak için aralarında konuşuyorlardı. Yunanlılar Sakarya kadar ilerlediler ve boylarının ölçülerini aldılar. Ondan sonra Garp devletlerin payidatlarında meseleyi sulh yoluyla halletmek için son gayretlerimizi yaptık. Son vasıtalara başvurduk. Yine hakkımızı teslim etmediler. İşte şimdi Akdeniz'e dayandık. Bunun üzerinde karşımızda hiçbir engel kalmadığı halde en büyük barışseverlik delili olmak üzere muzaffer ve büyük ordular İstanbul Boğazı'na ve Çanakkale Boğazı'na temas ettikleri vakit itiraz götüremez barış emellerini bütün dünyaya göstermek için Büyük Millet Meclisi ordularının ancak barış aracı olduklarını ispat ettiler. Eğer bir gün dünya barışı muhafaza için ordulara yol vermekten başka çare olmadığına inanırsanız Büyük Millet Meclisi orduları 26 Ağustos'tan 10 Ekim'e kadar 1,5 ayda yaptıklarını daha az zamanda yapacak bir kudrettedirler. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi Yüksek Meclisinizin verdiği vazifeme dair malumat arz edeceğim. İnşallah huzurunuzda ordularımız hakkında ferahlatıcı cevaplar verecek vaziyeti sizin itimatınız ve yardımınızla siyaset aleminde de temine muvaffak olacağız. Harici siyasetimiz son defa hükümetimizin 4 notasıyla ifade edilmişti. Bunda devletlerin teklifine cevaben barış konferansına delegeler göndermeye hazır olduğumuzu bildirmiştik. Barış konferansına katılımınız için hükümetimizin görüşlerini teşkil eden maddeleri de arz etmiştik. Bu notaya cevap gelmiştir. Devletlerimiz temsilcimize sözlü bir anlatımla Lozan'da 13 Kasım'da delegelerimizi beklediğini tebliğ etmişlerdir. Bu notaya 4 Ekim notamızın bir numunesi olan notayla cevap verdik. Dedik ki, 4 Ekim tarihli notamıza uyarak muharraslarımızı göndermeye hazırız. İstanbul'da notayı verdikten sonra şifahen, notanın bir eşi İzzet Paşa'ya da verildi, demişlerdi. Bizim temsilcimiz bunun resmi mahiyeti olmayan herhangi bir malumat kabilinden kabul ettiğini bildirdi. Bununla beraber temsilcimiz cevap olarak sözlü anlatımlarını müttefik devletler temsilcilerine verdikten sonra onlara diyeceklerdir ki, notanın İzzet Paşa'ya da bildirilmesini bizim konferansımıza iştirakimize mani eder ve Mudanya Konferans hükümetlerini ihlal eder mahiyette telakki ederiz. Bunu da tebliğ ediyoruz. Bu suretle onların sözlü beyanatlarına karşı biz de bir izah yapmış oluyoruz. Bu hususta izah vermek için arz edeyim ki, öteden beri dahilen Türk davasını bütün olmaktan çıkarmak için aleyhimizde bu usulleri tatbik ederlerdi. Bir defa Yunanlılar işgal ettikleri bölgeye muhtar idare ilan ettiler. Buradan harici bir takım heyetler gönderdiler. Güya bunlar Türkiye'nin temsilcisiydiler. Mudanya Konferansı'nda biz ordularımız giderken tesadüfen vasıl oldukları bir, hatta harekatı durdurmuş vaziyetteyiz. Şimdi iki taraf ordularının hareketlerini durdurdukları bölge içinde kalan yerde ancak işgal altında kalan yerlerin mahallesi idaresi söz konusu olabilir. Yabancı bir kuvvetin işgali ve hükmü altında bulunan bir yerden Türkiye temsilcisi olarak bir heyet çıkarmaya teşebbüs etmek Mudanya Konferansı ile husule gelen askeri vaziyeti ihlal eder. Mudanya Konferansı'nda bizimle Türkiye temsilcisi olarak müzakere cereyan etmiştir. Yaptığımız ateşkesin bütün mahiyeti Türkiye ve hudutunu kapsar. Türkiye ve resmi vazifemiz bu tarzda kabul olunmuştur. Bunlar haricinde bir mana ifade eden havadis doğru olmayacaktır. Saltanatın ve Baba Ali'nin yıkılışı. Birkaç aydan beri, hatta bir yıldan beri sakin ve müzmin halde devam edip duran İstanbul meselesi son zamanlarda buhran şeklini almıştı. Bu sükunetin ve gerginliğin çok sebepleri vardı. Öyle hastalıklar olur ki uzun süre bünyede devam eder, bedeni için için kemirir. Fakat günün birinde en önemsiz görünen bir olay hastalığın ansızın patlamasına yol açar. Artık teskin edici, uyuşturucu ilaçların faydası yoktur. Kesin tedbirler, hatta cerrahi müdahaleler gereklidir. İstanbul'un durumu da böyle aşamalar geçirmişti. Düşman vatan toprağındayken savunma endişeleri içinde başka şeyler düşünülmüyordu. Fakat ne kadar geç olsa da bu durumu hızla bir düzene koyma çaresi aramak zorunluluğu vardı. Bu sırada bardağı taşıran damla kendini gösterdi. Sadrazam Tevfik Paşa, 17 Ekim 1922'de Gazi Mustafa Kemal'e bir telgrafla müracaat etti. Elde edilen zaferin Ankara ile İstanbul arasında artık ikiliği kaldırılmış olduğunu söyleyerek barış görüşmeleri hakkında anlaşılmak üzere İstanbul'a yetkili bir kişinin gelmesini ya da birinin Ankara'ya gitmesini söyledi. Tevfik Paşa telgrafında barış konferansı için görüşelim demekle beraber bir maksadı da İstanbul'un ve saltanatla hilafetin durumunu meselesini halletmek emeliydi. Nihayet istediği de olmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın başından beri yalnız düşmanla değil, bir o kadar da İstanbul hükümetiyle ve ihanetin her çeşidiyle uğraşmaktan artık bıkan Gazi Mustafa Kemal, bir taraftan kendisine red cevabı verirken diğer taraftan meseleyi Millet Meclisi'nin önüne getirdi. Büyük Millet Meclisi, fevkalade tarihi öneme sahip olan 29 Ekim 1922 toplantısını yaparak hürriyet ve namus savunmasında bütün dünya ve bizzat kendi hükümeti tarafından tek başına bırakılan ve 3 yıl süren mücadelesinde rüşt ve kemalini ispat eden millet, yeni Türkiye Devleti'nin esaslarını dünyaya ilan etti. Aynı zamanda şeriye, adliye, kanuni esasi, anayasa, encümelerinin mazbatası üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul olan esaslar şunlardı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla Türkiye halkı, hukuk ve hükümranlık hakimiyetinin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetini terk edilemez, bölünemez ve başkasıyla devredilemez olmak üzere temsile, bir fiil kullanmaya ve milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvetle heyeti tanımamaya karar verdiği cihatle misak-ı milli hudutları dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet şekli tanımaz. Binaenaleyh Türkiye halkı şahsi hakimiyete dayanan İstanbul'daki hükümet şeklini 16 Mart 1920'den itibaren ve ebediyen tarihe gömülmüş kabul etmiştir. Hilafet Osmanoğlu hanedanına ait olup halifeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen, ahlaken, erşet ve esna olanı seçilir. Türkiye Devleti makamı hilafetin istinadgahıdır. Bugün ve bu gecenin bayram olarak kabulüne karar verilmiştir. Lozan Konferansı dolayısıyla padişah idaresindeki İstanbul hükümetinin sebebiyet vermek istediği ikilik işte bu suretle padişah ve baba ailesiyle beraber kökten yok ediliyor, millet kendi yazgısına kayıtsız ve şartsız kendi egemenliğini ilan etmiş oluyordu. Yüzyıllardan beri devam eden tarihimizde bu hareketten daha manalı bir inkılap tasavvur olunamazdı. O zamana kadar tarihçilerin kaydettikleri ihtilaller, hükümet ve saltanat buhranları, hatta meşrutiyet ilanı aynı tarihin yüzeyde ve geçici değişimlerinden ibaretti. Ancak hakimiyeti milliyenin ilanıyladır ki kitaplarda Osmanlı İmparatorluğu devri kapanıyor ve Türk milletinin yeni tarihi başlıyordu. Ondan önce milli tarih adını verdiğimiz sayfalar saltanat hikayelerinden, padişah menkıbelerinden başka bir şey değildi. Bir padişahın ölümü ve diğer birinin tahta çıkışıyla bölünen tarih maziye karışıyordu. Bu değişiklik o kadar zorunluydu ki o gün için geç kalmış bile sayılabilirdi. Son sadrazam Tevfik Paşa hükümetinin son hatası zorunlu ve kaçınılmaz evrimin yalnız vaktini ve şeklini değiştiriyordu. Türk tarihinin bu en zahmetli devrinde millet düşmanla yalnız başına savaşmıştı. Düşmanla beraber ihanete de karşı koymak zorunda kalmıştı. Türk toprağından ve Türk saltanatından ne kaldıysa hep o kurtarmıştı. Vatanı kurtaranlar, padişah fermanının idama mahkum ettiği kumandanlarla padişah fetvasının şehit mertebesini bile kendilerinden sakındığı kahraman neferlerdi ve iradeye boyun eğmekten başka çare yoktu. Gerek İstanbul hükümetinden, gerek saraydan herkesin beklediği hareketler milletin iradesine saygılı davranmaktan ibaretti. Durumu güçleştirecek en küçük bir hareket, o zamana kadar İstanbul'da görünen hataların en büyüğü olacaktı. Fakat kararın tesiri hemen görülmekte geç kalmadı. Yıldız Sarayı'nda yapılan olağanüstü bir meclisten sonra Baba Ali'nin konferansa gitmemesi kesin olarak kabul edildi ve bu durumun temsilcilere bildirilmesine karar verildi. Yine bu sırada mecliste seçim yapılarak İsmet Paşa çoğunlukla Barış Konferansı'nda Türkiye Başdelegeliğine Maliye Vekili Hasan Bey 152, Sıhhiye Vekili Rıza Nur Bey 122 ile delegelere seçildiler. İsmet Paşa Başdelegeliğe seçilmesinden sonra kürsüye çıkarak özellikle şunları söyledi. Meclis ahalinizin hakkımda tenazül eden itimat ve teveccühüne teşekkür ederim. Bu itimat ve teveccühüne istinaden sulh konferansında milli isteklerimizin müdafaa ve istihsaline son derece çalışacağı tabidir. Esasen milli istiklalimiz meşru ve cihanca malumdur. Konferansta delegelerimizin hatta hareketi meclise alinizce şimdiye kadar kabul edilen anlaşmalarla misak-ı milliden doğmuş olacaktır. Bir taraftan Büyük Millet Meclisi İsmet Paşa'yı Barış Konferansı'nda baş delegeliğe seçerken, diğer taraftan Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldıran ve Millet Meclisi hükümetinden başka hükümetler tanımadığını resmen ilan eden kararı İstanbul'da Rafet Paşa'ya bildiriyor ve tarih Baba Ali yıkılarak bütün idare milli hükümetin eline geçiyordu. Büyük Millet Meclisi hükümetinden gelerek Refet Paşa tarafından daireler başkanlığına tebliğ edilen talimata göre, İstanbul'da bütün nezaretler kapanıyor ve sadaret, dahiliye, hariciye, şura-ı devlet ve diğer bazı nezaretler memurlarının vazifelerine geçici olarak son veriliyordu. Bu nezaretlerin en büyük amirleri olan müsteşarlar, kendi dairelerinin evrak, dosya ve siyaresinin muhafazasına memur ediliyorlardı. Artık ikilik fiilen ortadan kaldırılmış, saray yıkılmış, Baba Ali çökmüş ve Ankara Büyük Millet Meclisi memleketinin yazgısına tamamıyla hakim olmuştu. Bu olaylar üzerine 4 Kasım'da müttefikler Yüksek Komiserliği tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tebliğ edilmek üzere İstanbul temsilcisine şu nota veriliyordu. Aşağıda imzalarını koyan Fransa, Büyük Britanya, İtalya Yüksek Komiserleri, tabi oldukları hükümetlerden Büyük Millet Meclisi hükümetinin 29 Ekim 1922 tarihli ve Lozan'da 13 Kasım'da toplanacak konferansa delegelerini göndermeye hazır olduğuna dair sözlü nota içinde bulunanları öğrendiklerini bildirmek emrini aldıklarını İstanbul temsilcisine bildirmekle şeref kazanırlar. Yüksek komiserler aynı zamanda Fransa, İngiltere, İtalya hükümetlerinin Lozan'la Türkiye arasında konferansın devamı müddetince haberleşme için ihtiyarlarında olan bütün tedbirleri alacaklarını beyan etmek emrini almışlardır. Fakat devletler bu notayla kalmadılar. Notanın arkasından ikinci bir sözlü nota verilerek, evvelce hükümetlerinden Ankara ve İstanbul hükümetlerinin ayrı ayrı davet edilmeleri emrini aldıklarını, fakat Türkiye'nin iç işlerine karışmak arzusunda olmamakla beraber, Türkiye'nin Lozan Konferansı'nda tek bir heyet tarafından temsil edilmesini memnunlukla göreceklerini bildirdiler. Padişah'ın durumu da tamamıyla anlaşılmıştı. Padişah yoktu. Sarayında kapalı yaşayan Vahdettin'in hali tamamıyla bir kararsızlıktan ibaretti. Ne yapacağını bilmiyordu. Sultanlıktan düşmüş, bir anda iç olmuştu. Son notayla o zamana kadar aletleri rolünü oynadığı müttefikler de artık kendisini kendi kaderine terk etmiş oluyorlardı. Bazı akıl hocaları sabık sultana, ileride ihtilafa, yarar bir zemin bırakmak üzere kendiliğinden çekilmesi teklifinde bulunmuyor değillerdi. Fakat saray tamamıyla milletten ayrılmış bulunuyor, artık yıldız kaplarından kimse girip çıkmıyordu. Bu yeni ve büyük Türk devrimi karşısında İngiliz gazeteleri demokratik idare tarzının Türkiye'de üstün geleceği kanısını ileri sürmeye başladılar. Türkiye eski batıl fikirlerden kurtulmuştur. Türkiye devlet adamları askeri zaferlerden sonra şimdi siyasal tecrübelerini göstermelidirler, diyorlardı. Paris gazeteleri ise padişahın yıkılması barışı karıştıramaz başlığı altında şayet Türkler padişahın düşürülmesini yeterli görmeyerek barış antlaşmasından önce İstanbul'a bir askeri kuvvet yerleştirmek isterlerse karşılık o zaman çıkarlar diyorlar. Fakat genellikle Fransız gazeteleri Türkiye'nin iç işlerine karışmamaya gayret ederek padişahın düşürülmesini ve halifenin yeni seçim şeklini önemli sonuçlar verecek, halef de Türkiye dışındaki milyonlarca Müslümanı ilgilendirecek, şaşırtacak mahiyette görüyorlardı. Kurtuluş zaferinin ardından olaylar böylece yıldırım hızıyla oluşurken İsmet Paşa heyetiyle beraber istasyonda Gazi Mustafa Kemal tarafından uğurlanarak özel törenle Ankara'da hareket etti. İstanbul'dan kalkan bir tren Bilecik'te kendisini bekleyecek, Türkiye Başdelegesini alıp İstanbul'a getirecekti. Tam bu sırada İstanbul'da bir haber çıktı. Ali Kemal'i yakalamışlar. Bu haberin arkasından bütün Kurtuluş Savaşı sırasında her sabah müttefik devletlerin ve sarayın Türk milleti aleyhindeki hareketlerini körükleyen, millet aleyhine yazmadığını bırakmayan ve memleketi kurtarmaya uğraşanlara küfreden vatan haininin Beyoğlu'ndaki Serk Doğruyan önünde dolaşırken güpegündüz meçhul kimseler tarafından kaldırıldığı, önce bir otomobille sonra bir motora bindirilerek İzmit'e götürüldüğü anlaşıldı. Ertesi gün Türk delegeler heyetini karşılamak üzere Bilecik'e gidenler Ali Kemal'in İzmit'te halk tarafından polislerin elinden alınarak linç edildiği ve kafasının ezilerek cesedinin sokak sokak sürüklendiğini haber verdiler. İstanbul'dan heyetimizi almaya gidenler İsmet Paşa'nın bulunduğu treni Karaköy'de karşıladılar. Heyet 3 vagonlu özel bir trenle seyahat ediyordu ve şöyle teşkil edilmişti. Başdelege İsmet Paşa, delegeler Sıhhiye Vekili Rıza Nur, Sabık Maliye Vekili Hasan Sakabeyler, müşavirler Münir Ertegün, Harici Vekalet Hukuk Müşaviri, Muhtar Çilli, Eski Nafia Nezareti Müsteşarı, Veli Saltık, Burdur Mebusu, Harici Vekaleti Hukuk Müşaviri ve Ankara Hukuk Fakültesi profesörlerindeyken ölmüştür. Zülfü Tigrel, Diyarbakır mensubu, Zekai Ayaydın, Adana mensubu, Celal Bayar, Eski İktisat Vekili ve İzmir Mebusu, Şefik Başman, Maliye Teftiş Heyeti Reisi, Seniyettin Başak, İstanbul Enkap Hukuk Müşaviri, Şevket Doruker, Milli Müdafaa Vekili Deniz Dairesi Müdürü, Tevfik Bıyıkoğlu, Kurmay Yarbay, Tahir Taner, Adliye Müsteşarı, Nusret Metya, Harici Vekili 2. Hukuk Müşaviri, Hikmet Bayur, Harici Vekili Siyasi İşler Müdürü, Zühtü İnhan, Üniversite Öğretim Üyelerinden, Fuat Aralı, Mali Vekili Münasebet Umum Müdürü, Mustafa Şeref Özkan, Eski Nazırlardan, Şükrü Kaya, Mülkiye Müfettişi, Hamit Asancan, Hilali Ahmer, Mehmet Cavit, Eski Maliye Nazırlarından, Naim Nayum, Yüksek Mühendis Okulu Fransızca Öğretmeni, Baha Kaytar, Adliye Vekili Mezhep İşler Müdürü, Ruhe Neşref Ünaydın, Yazar, Yahya Kemal Beyatlı, Darülfünun Öğretim Üyelerinden, Genel Sekreter ve Müşavir, Reşit Saffet Atabinen, Mülka Şurayı Devlet Azası, Hüseyin Pektaş, Robert Koleji 2. Müdürü, Ali Türkgeldi, Hariciye Vekilliği Memurlarından, Mehmet Ali Balin, Harici Vekilliği Memurlarından, Cavit Açıkalın, Harici Vekilliği Memurlarından, Celal Hazım Arar, Harici Vekilliği Memurlarından, Saffet Şav, Hilali Ahmer Kızılay Genel Merkez Memurlarından, Süleyman Sayıp Kıran, Harici Vekilliği Memurlarından, Rifat, Eski Harici Memurlarından, Doktor Nihat Reşat Belgel, Paris Basın Temsilcisi, İsmet Paşa Yaver Süvari Binbaşı Sabri Beyler refakat etmekte ve diğer subaylar, katipler, paşanın mahiyetini teşkil etmekteydiler. Özel tren Karaköy geldikten sonra o tarihte askeri tedbir olarak aradaki köprü atılmış olduğu için oradan Bilecik'e otomobillerle geçildi. İsmet Paşa'yı Bilecik istasyonunda bir askeri kıta selamladı. Saat 3.30'da İstanbul'dan giden tren İsmet Paşa ve heyetini alarak hareket etti. İstasyona biriken halk heyetin başarısı için ellerini açarak dua ediyordu. İsmet Paşa İstanbul'a gelirken ilk demecini yolda verdi. Sapanca'dan tren hareket ettikten sonra kendisiyle görüşmek isteyen gazetecileri yanına çağırdı ve güler yüzle ''Ne istiyorsanız şimdi sorun bakalım'' dedi. Gazetecilerin ilk sorusu barış konferansında savunacağımız esasların neler olduğu üzerineydi. İsmet Paşa kısaca cevap verdi. ''Bizim barış şartlarımız dünyaca malumdur. Bu şartları birçok defa birçok vesilelerle ilan etmekten geri kalmadığımız için onları herkes bilir.'' Bizim uğrunda yıllardan beri her türlü fedakarlığa katlandığımız gayelerimiz çok mütevazı ve çok haklıdır. Bu gayeler iki kelime içindedir. Misak-ı milli. Boğazlar gerçek ve samimi olarak serbest olursa ortada hiçbir tehlike kalmaz. Bizim istediğimiz serbestlik samimidir. Yalnız Marmara ve İstanbul'un güvenliği konusunda bize teminat verilmelidir. Yunanlıların yaptıkları tahribat çok büyüktür. Memleketin Yunan istilasına uğrayan her yeri harap eden başka bir şey değildir. Bunlar Yunanlılara tamir ettirilecektir. Azınlıkların değişimi esas itibarıyla en uygun bir tedbirdir. Ben herhalde konferansın vereceği sonuçlardan genellikle ümitli olarak gidiyorum. İsmet Paşa trenin geçtiği hat boyunca çoğunlukla selamlanıyordu. İzmit'te aynı gösteriler devam etti ve tren durunca İsmet Paşa indi, kıtaların önünden merhaba asker diye geçerek belediye dairesine gitti. Akşam yemeğini orada yedi. Derince, Yarımca, Hereke'de halk kalabalıkları kendisini selamlamaya gelmişti. Artık İstanbul görünüyordu. Pendik'te Hristiyanlar ve pazarlar da dahil olduğu halde İstanbul halkı yeni Türkiye'nin muzaffer baş delegesini alkışlarla karşıladılar. Hava soğuktu. İstanbul temsilcisi heyeti karşılamak için bir direzinle Kartal'a gelmişti. Burada İsmet Paşa halkı selamladı ve "Benim için çocukları üşütmeyin, hepinize teşekkür ederim." dedi. Maltepe'de kurbanlar kesildi. Bostancı'da halk İsmet Paşa'yı "Memleketi ve milleti kurtardınız, Allah razı olsun." diye haykırarak coşkunlukla karşıladı. İsmet Paşa burada halka "İstiklal şehitleri için dua okuyalım." dedi ve dua edildi. Göztepe'de halka "Daha iyi olacağız, çektiklerimizi unutacağız." diye ümit verdi. Haydarpaşa istasyonunda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Gösteriler burada en yüksek derecesine vardı. Heyet, Haydarpaşa rıhtımından eski Bahariye Nezareti'nin İhsan ve Nil adlı istimbotlarına binerek Sirkeci rıhtımına çıktı ve orada da halk, subaylar, muhafız kıtası, jandarma, polis birçok cemiyetler ve heyetler tarafından karşılandı. İsmet Paşa Sirkeci'den bir otomobile binerek Şark Mafili'ne gitti. Şark Mafili o zaman Refet Paşa'nın yani milli hükümetin İstanbul'daki bir nevi karargahı vazifesini görmekteydi. İsmet Paşa burada sokağa dolduran halkın "Paşamızı görmek isteriz" diye bağırmaları üzerine sürekli olarak balkona çıkmaya mecbur oluyor ve halkı selamlıyordu. Halk bir türlü dağılmak istemiyor, "Paşa'yı isteriz" diye bağırıyordu. İsmet Paşa sonunda tekrar balkona çıkarak "Hava soğuk, üşüyor musunuz? Teşekkür ederim" demek zorunda kaldı. Halksa buna karşı "Siz savaşırken üşümediniz, bin yaşayın" karşılığında bulundu. O soğuk kış günü bu anlatılmaz şimdi hikayesi güç ancak o günleri yaşayanların duyabileceği yaman bir milli coşkunluktu. İsmet Paşa İstanbul'da 2 gün kaldıktan sonra 8 Kasım Çarşamba günü saat 3:30'da Lozan'a doğru Şark Ekspresi ile Sirkeci'den hareket etti. Saat 12:10 geçe Türkiye Baş Delegesi, delegeler, müşavirler, otomobillerle ve halkın alkışları arasında Sirkeci'ye geldiler. İsmet Paşa otomobilden inince saygı duruşunda duran askerleri selamladı. Getirilen koyunlar kesildi. Tren saat 3:30'da penceresinden halkı selamlayan İsmet Paşa'nın kendisini uğurlamaya gelenlere el sallayışları, "Yaşasın Misak-ı Milli" sesleri arasında hareket etti. Türkiye Tayin 11. akşamı Lozan'a varacak, tam 13'te konferansta hazır bulunacaktı. Lozan'da ilk hafta. Kurtuluş Zaferi'nin bütün memlekette uyandırdığı derin heyecan, bu zaferin bir sonucu olarak büyük devletlerin barış isteyişi, müttefiklerin Türk ordularının aklını durdurmak için Mudanya Müzakeresi'ni imzalayarak yeni Türk Devleti'ni hukuken ve ilk defa olarak tanımak zorunda kalmaları, bu olaylar arkasından Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı ve Baba Ali'yi bir gecede yıkarak Türk Milleti'nin egemenliğini ilan etmesi ve İstanbul'a yerleşmesi, nihayet Vahdettin'in bir gece Malaya adlı İngiliz savaş gemisine binerek İstanbul'dan kaçışı ve Malta'ya nakli, Beyoğlu'nun memleket aleyhine çalınmış çevrelerinde ve bütün işgal devri müddetince yabancılara hizmetkarlık etmiş çevrelerde öyle bir korku ve dehşet oluşturdu ki bu etkilerin yankıları derhal kendilerini hissettirmekte gecikmedi. Lozan'a doğru yola çıkan Türk delegeler heyetinin aşırı isteklerle bulunacağı ve yeni barış anlaşmasıyla müttefiklere ait menfaatlerin sarsılacağı, hatta yıkılacağı propagandası gittikçe koyulaşan kesif bir siyasal duman halinde Lozan'ın etrafını sarmaya başladı. 600 yıllık koca bir saltanat birdenbire yıkılmıştı. Onun yerine yepyeni temeller üzerinde genç bir devlet kuruluyordu. Mudanya Anlaşması'nın arkasından Türk jandarmalarının bedbaht İstanbul'a girişleri öyle coşkun gösterilere sebep olmuştu ki, yıllardan beri ıstırap çeken ve kar olan şehrin altı üstüne çıkmış ve o zamana kadar üste görünen bütün düşman unsurlar birdenbire sanki alta sinmiş gibi inanılmaz bir durum meydana gelmişti. Propaganda Türklerin Mudanya Anlaşması ile çizilen sınırı geçecekleri, İstanbul'da kendilerine düşmanlık eden unsurlara karşı intikam politikasını güdecekleri, yabancı okulları kapatacakları ve barış konferansı sonuçlanmadan İstanbul'a ve Çanakkale'ye yürüyerek şehri ve boğazları alacakları haberlerini yayarak İngiltere, Fransa, İtalya hatta Amerika'da Türklere karşı bir cereyan uyandırmak savaşına girişmiş bulunuyordu. O kadar ki bir yandan Türk delegeleri heyeti Lozan'a doğru yoluna devam ederken öbür yandan Dünya Ajansları Konferansı'nın geri kalacağına ya da gecikeceğine dair türlü haberler yaymaktan geri durmuyorlardı. Bu haberler tamamen asılsız da değildi. Türk Milli Hareketi Osmanlı İmparatorluğu'nu ayakta tutan saltanat teşkilatını çökertmeye başlamıştı. O imparatorluğun birçok parçaları yıllardan beri müttefikler tarafından işgal edilmiş bulunuyordu. Lozan'da görüşülecek meseleler, müttefikler bakımından İstanbul'daki azınlık unsurları korkuya düşüren meselelerin mahiyetinin çok daha ötesindeydi. Lozan masası başında İngiltere, Fransa, İtalya'nın yeni Türkiye ile görüşecekleri başlıca mesele, İstanbul'un ne zaman ve nasıl tahliye edileceği, hatta Yunanlıların yaktıkları ve yıktıkları yerler için ne kadar tazminat verecekleri meselelerinden önce, Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun yani yüzyıllardan beri süregelen Şark meselesinin nasıl tasfiye edileceği meselesiydi. İmparatorluğun dağılan parçaları ve harabeleri üzerinde yeni Türkiye Milli Devleti'nin politik yapısı kurulacak ve bu yapı o zamana kadar müttefiklerin alıştırdıkları her türlü ayrıcalıklardan, kapitülasyonlardan kurtulmuş bir bağımsızlık içinde yalnız kendi iradesiyle işleyen müstakil bir cihaz halinde vücut bulacaktı. Sınır meseleleri, boğaz ve adalar meseleleri, bırakılan topraklardaki haklar meseleleri, yabancı ayrıcalıkları ve kapitülasyonlar meseleleri, nihayet Osmanlı İmparatorluğu'nun vagonlarla altın tutan borçları ve daha birçok meseleler yeni bir hız ve enerjiyle ortaya çıkan Lozan'a en geç fakat en sabırlı, en tedbirli generalini yollayan Ankara ile nasıl halledilecekti? Azınlıklar can korkusundayken devletler de parçalayıp aralarında bir türlü paylaşmaya muvaffak olamadıkları Osmanlı İmparatorluğu'ndan yani yangından ne koparabilecekleri telaşındaydılar. Bu sebeplerledir ki Lozan Konferansı 1922 Kasım'ın 13'ünde toplanıp görüşmelere başlaması gerekirken Londra, Paris, Roma arasında görüşmelerin sonu gelmemesi yüzünden daha ilk safhada bir türlü açılamama tehlikesiyle yüz yüze geldi. Türk delegeler heyeti Lozan'a yaklaşıyor fakat müttefikler kendi aralarında henüz bir türlü anlaşamayıp konuşmayı bitiremiyorlardı. İngiltere Hariciye Nazırı Lord Curzon, Poincaré'yi Londra'ya çağırıyor, Poincaré kendisiyle Lozan'da görüşmeyi teklif ederek Paris'ten ayrılamayacağını söylüyor, İtalya araya girip o da kendi yararına bir sonuç elde etmek istiyor ve müttefikler arasında görüş teatisi adı verilen bir sürünceme uzayıp gidiyordu. İşte bu hava içindedir ki İsmet Paşa, Kasım'ın 11. akşamı heyetiyle beraber Lozan'a geldi. İstasyona ayak basar basmaz ilk öğrendiği şey konferansın bir hafta için ertelendiği oldu. Kendisini karşılamaya gelen Fransa konsolosu, tren Lozan istasyonunda durunca vagona çıkarak konferansın 20 Kasım'a bırakıldığı ve Fransa hükümetinin bundan yararlanarak Paris'e kadar seyahatini uzatmasını kendisinden rica etti ve bu konuya öncelik verilmesini beklediğini söyledi. İsmet Paşa, Fransa hükümetinin nezaketine teşekkür etti. Bu davetten ilk fırsatta faydalanıp Paris'e gideceği fakat şimdilik Lozan'a inmek niyetinde olduğu cevabını verdi. Türk heyetini getiren tren Lozan garına girdiği zaman saat 9'du. İsmet Paşa istasyonda Lozan Belediye Başkanı Polis Müdürü Türk Konsolosu tarafından selamlandı. İstasyonu polis halktan boşaltmıştı. İstasyon dışında biriken halk Türk delegelerini merakla, hayretle seyrettiler. Türk delegeleri Lozan'daki Türklerle Mısırlı öğrencilerin alkışları arasında doğru Lozan Palace Oteli'ne indiler. Baş delege ve diğer delegelerle genel sekreter Lozan Palace Oteli'ne müşafirlerle katipler otelde PX'e yerleştiler. Fransa konsolosu İsmet Paşa'yı Paris'e davet ederken aynı zamanda Bern'deki Fransız elçisinin Türk delegeler heyeti reisini ziyaret ederek mülakatta bulunma ricasını İsmet Paşa'ya bildirmişti. Bu zat Bern'de gece saat 10'da Lozan'a geldi, İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Geç vakit Fransız heyetinin cumartesi günü Lozan'a geleceği ve onların da Lozan Palace'a ineceği haber alındı. İngiliz delegeleri Leman Gölü kenarında konferansın toplanacağı Oichi Şatosu'na daha yakın olan Beerwijk Oteli'nde 30 oda ve 30 kalem dairesi kiralamışlardı. Lozan'a varır varmaz karşılaştığı bu gecikmenin İsmet Paşa'nın hiç de hoşuna gitmediği yüzünden belliydi. İlk tepkisi hemen müttefiklere bir nota vermek, ikinci tepkisi de konferans dolayısıyla Lozan'a toplanmış olan gazetecileri çağırarak kendilerine durumu açıklamak oldu. Lozan'a varır varmaz cereyan eden bu iki olaydan birincisinde müttefiklere Türkiye'nin eski Osmanlı İmparatorluğu olmadığını ve artık karşılarında her şeye boyun eğecek bir Baba Ali sadrazamı değil bir Türk generali bulunduğunu öğretti. İkincisinde ise türlü propaganda ile aklı karışmış yabancı temsilcilerine yani Türkiye'ye ait gerçekleri bildirerek onları Türk davasına kazandı. İlk adımda bu iki olay önemi daha sonra ve daha iyi anlaşılacak iki başarı olmakta gecikmedi. İsmet Paşa müttefiklere telgrafla gönderdiği notada şöyle diyordu. Barış konferansının toplanması hakkında Fransa, İngiltere, İtalya hükümetleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine resmen yapılan davet ve bu hususta alınıp verilen notalar üzerine konferansın açılma tarihi 13 Kasım olarak kati suretle kararlaştırdığı cihetle Lozan'a ulaşan Türk delegeler, heyetin ortaklaşa kararlaştırılan yukarıda yazılı tarihte müzakerelere başlamaya hazır olduğunu zat-ı asilhanelerine tebliğ ile şeref duyarım. Barışın ertelenmesi Türk milleti için büyüklüğü takdir edilmeyecek fedakarlıkları ve zahmetleri uzatacak ve bertaraf edilmesi sınırlı olarak bizim iyi niyetimize bağlı olmayan beklenmedik neticeler doğuracak bir mahiyette olduğunu benimle birlikte zat-ı asinanelerine takdir edecektir. Bu cihetle dünya barışının menfaati namına konferansın çabuk toplanması için beslediğim en hararetli temennileri zat-ı asinanelerine tebliğ ve yüksek saygılarımın teminine müsaade ederim. Bu nota Lozan Konferansı'na başlarken kısa fakat anlamı açık bir tarihsel belgeydi. Türkiye ilk defa olarak büyük devletlerle aynı tempo üzerine konuşmaya başlıyordu. İlk defa olarak İngiltere, Fransa, İtalya'ya konferansa çağırdınız, geldik fakat meydanda yoksunuz diyordu. Fazla olarak eğer konferans gecikirse öyle sonuçlar doğabilir ki önüne geçemeyiz tehlikesini açık gösteriyordu. Gerçekte bu merkezdeydi. Türk orduları müthiş bir hızla Anadolu'yu düşmandan temizlemişler, İstanbul kapılarına ve Çanakkale önlerine gelmişler ancak Mudanya Anlaşması ile ve müttefiklerin sözlerine inanarak daha ileri gitmemişlerdi. Bir taraftan müttefikler aralarında görüşmeleri uzatıp dururken öbür taraftan Yunanlıların yeniden yapılanarak yeni davalar peşinde ya da bir baskı aracı şeklinde tekrar kullanılamayacağını kim temin edebilirdi? Nitekim bazı işaretler müttefikler arasında Türkiye yeni oldu bittiler karşısında bırakmak cereyanının varlığını meydana vurmuyor değildi. Müttefikler arasında Lozan'a gelmeden önce bir muhtıra hazırlamak ve bu muhtırayı kabul ya da reddetmek üzere Türkiye'ye vermek söylentileri güçlü bir şekilde dolaşıyordu. İngilizler tarafından hazırlandığı söylenen bu muhtırada neler vardı? Bu nokta gizli tutuluyordu. Fakat eğer müttefikler bazı barış şartları kararlaştırarak bunları Türkiye'ye kabul ettirmek için kuvvet kullanmak konusunda birbirleriyle anlaşmaya çalışıyorlardıysa da bu servis anlaşmasına ve Anadolu'da Yunan saldırılarına yol açmış olan politikaya dönmek olacaktı. Fransızlar buna karşıydı. Boş vakit olsa bu sistem için bazı mazeretler aranabilir. Fakat bu yolun doğuda barışı korumaya başaracağı iddia edilemez ve bugün tecrübenin açıkça mahkum ettiği böyle bir usule dönmek isteyenler için hiçbir mazerette bulunamaz diyorlardı. Bu olumsuz havanın Lozan'ın yabancı çevrelerine iyi karşılanmadıysa şu sözlerden canlı şekilde anlaşılıyordu. Bazı adamlar cephelerinde bir tabanca taşımak adetindedirler. Bu tabancanın taşındığını bilmemek veya bilmemezlikten gelmek mümkündür ve o halde serbestçe tartışmaya hiçbir engel kalmaz. Fakat tartışma masasına oturulduğu zaman mevcut adamlardan birisinin tabancasını çekerek önüne koyarsa tartışma rahatsızlık verici bir şekil alır. Karşı taraf kuvvetini ve haysiyetini biliyorsa anlaşmak imkansızlaşır. Gerçekten durumun açık ifadesi de buydu. Çok mümkündür ki Lord Curzon daha ilk toplantıda tabancayı çıkarıp masanın üzerine koymak istiyor, diğer müttefikler ise bu yolun doğru olmadığına kendisini inandırmaya çalışıyordu. Kim Türkiye'ye daha hoş görünürse o kendi çıkarlarını biraz daha iyi temin eder, inanışının da bir kısım müttefiklerde hakim olduğu muhakkaktı. Uyuşmak taraftarı olan Fransızlar, kuvvet taraftarı olan İngilizlerin pekala, o halde müttefikler ne surette Türklerle anlaşacaklar sorusuna şu cevabı veriyorlardı. Yunanlıların yenilmiş olmasına göre pek zayıf bir tarz olduğu anlaşılan kuvvet usulünü terk edelim ve nihayet haklı yolu tutalım. Bugünkü durumu mazi gibi kabul etmemeye artık karar verelim. Kendisiyle Lozan'da görüşülecek olan yeni Türkiye, müttefiklerin aleyhinde savaşa katılarak vefat eden Osmanlı İmparatorluğu değildir. Türkiye, İsmet Paşa'nın Lozan'da gazetecilere dediği gibi milli bir devlettir. Milliyetini Yunanlılara karşı yaptığı mücadelede düşmanlarını yenerek göstermiştir. Bir ihtilalden çıkan ve istilaya maruz kalan Türkiye'yi kurtaran ve yeniden canlandıran vatanseverliği olmuştur. Müttefikler Osmanlı İmparatorluğunu mağlup ettiler. Bu imparatorluktan Arapça konuşan memleketleri ayırmakla yalnız Türk bir kitleyi ayırmış oldular. Böylece sıyrılan Türkiye yeni bir devleti kuvveti almıştır ve buna hak kazanmıştır. Türkiye eskiden olduğu gibi kalmasına engel olunduktan sonra şimdi de layık olduğu tarzda muamele edilmezse tahmini mümkün olmayan bir hataya düşürmüş olacaktır ki bu hatanın adına mantıkla çelişme, ahlakta adaletsizlik derler. Böylece düşünenler yalnız gayri resmi kişiler değildi. Fransız hükümetinin organı Le Temps gazetesinin o günlerde İngilizlerin korkularını yatıştırmaya çalıştığı da görülüyordu. İngiliz ordusunun Konstantin'in şahsında vekaleten yenildiği fikrini anlamalıyız. İtilaf devletleri yeni Türkiye ordularıyla savaş halinde değildirler. Yunan istilası defnedildiği gün yeni Türkiye orduları Fransa'nın talebi üzerine Boğazlar mıntıkasını işgal eden itilaf kıtaları karşısında durdular ve Mudanya Anlaşması imzalandı. Şimdi Türkiye ile kendisine İstanbul ve Meriç'e kadar Trakya'ya iade edeceklerini vaat eden itilaf devletleri arasında kesin münasebetle kurmak icap eder. Bu münasebetleri kurmak Türklerin tekrar Avrupa'ya yerleşmeleri ve Avrupalıların Türkiye'de çalışmaları şartlarını tayin etmek. İşte Lozan'da toplanacak olan konferansın maksadı budur ve bunda hiç kimse için onur kırıcı bir şey yoktur. Gücenme, intikam içinde hiçbir sebep yoktur. İki taraf da birbirleriyle barış içinde yaşamaya hazır. İyi niyet sahibi insanlardan başka kimse olmamalıdır. Meseleyi bu biçimde ortaya koymakla Fransız geleneklerine sadık kalıyoruz. Zira başka yerde olduğu gibi doğuda Fransız çıkarları barış içinde gelişebilen çıkarlardan ibarettir. Fransa okullarını, sanayi adamlarını, tüccarını, Türklere borç para vermiş olan tebaasını düşünmektedir. Bu tebaanın alacakları yeni Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan ve zengin, müreffeh bir memleket için pek az bir şey olan bir yüktür. Fransız çıkarlarının hiçbirisi yeni Türkiye'nin bağımsızlığına aykırı değildir. Bu çıkarlar doğuda barış kurulmadıkça düzeltilemez. Şu halde Fransa savaş değil barış için Lozan'a gidecektir. Fransa müttefiklerinden gerek kendi kılıçlarıyla gerek Fransa'nın kılıcıyla gürültü yapmamalarını herkesin çıkarı namına isteyecektir. Lothems'in bu yazısı Lozan Konferansı öncesinde Fransız görüşüne olduğu kadar İngilizlerle aralarındaki anlaşmazlığı da açığa vuruyordu. Konferansın niçin geciktiği anlaşılamayacak gibi değildi. İngilizler bir baskı politikasıyla en fazlayı almak için Fransa'yı peşlerine takmaya çalışıyorlar, yeni Türkiye'yi henüz kavramamışa benziyorlardı. Fransızlarsa yeni Türkiye'yi geleneksel Fransız politikası adını verdikleri dost bir çehreyle karşılayarak koparabilecek olan güzellikle koparmak yolunu daha akılcı hareket sayıyorlardı. Lozan'da ilk gece böyle bir politik atmosfer içinde başladı. Vaktin geç olmamasına rağmen sokaklar tenhaydı. İstasyondan pek uzak olmayan muhteşem otelin kapısında büyük bir Türk bayrağı dalgalanıyor, kapıda bir polis bekliyordu. Holde şık tuvaletli kadınlar ve smokinli erkekler 5-10 kişi müzik dinliyorlardı. Holün bir köşesinde delegeler heyetinden 2-3 katip oturuyorlardı. Birkaç dakika sonra İsmet Paşa'nın merdivenlerden indiği görüldü. Paşa her zamanki gibi güler yüzlüydü. Heyetten birçok kişi İsmet Paşa'nın etrafına toplandı. Gazeteciler bir şeyler öğrenmek merakı içindeydi. Bir aralık Paris'e gidip gitmeyecekleri sorusuna ''Herkes bunu soruyor, ben de bilmiyorum. Şimdi Ferit Bey gelecek, anlayacağız.'' dedi. O gece saat 11'de Ankara hükümetinin Paris temsilcisi Ferit Bey Paris'ten geldi ve doğruca İsmet Paşa'nın odasına çıktı. Görüşme geç vakte kadar sürdü. Ferit Bey Poincaré'le görüştükten sonra buraya gelmişti. Söyleyeceği şeyler o an için önemliydi. Paşa'nın yanından çıktıktan sonra gazeteciler şöyle dedi. ''Durum eğer yararlanmayı bilirse gayet iyidir.'' En çok dikkat edilecek şey İstanbul'un durumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk defa hakimiyetinin kurulduğu bir yerde fırsatlara, bahanelere, sebep teşkil edecek en ufak bir olaya meydan vermemeliyiz. Barış konferansına gelince öyle sanıyorum ki esaslı isteklerimizi almakla güçlük çekmeyeceğiz. Çözümü zor zannedilen kapitülasyonlar bile halledilebilecektir. Artık kapitülasyonların eskisi gibi kalmasını kimse teklif edemez. Boğazlar meselesinde aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Biz de Boğazların hakiki serbestliğine taraftarız. Ferit Bey bunlardan başka Düyun-ı Umumiye meselesinin de önemli görüşmelere konu olacağını zannetmediğini, çünkü Fransızlara olan borcumuzun hükümete değil, senet sahibi şahıslara ait olduğunu söyledi ve yalnız belki şekilde bazı değişiklikler yapılabilir, dedi. Aynı akşam İsmet Paşa, yabancı gazetecileri toplayarak hepsinin üzerinde derin etki bırakan ilk demecini verdi. Türkiye Başdelegesi bu demecinde Türkiye'nin müttefiklerin gösterdiği görüşme yerine tam zamanında geldiğini fakat karşısında kimseyi göremediğini söyledikten sonra dedi ki, Türkiye epey zaman barış yapılmasını bekledi. Fakat barış yerine bilakis her hududundan aynı zamanda hücuma uğradı. Bu surette dahilinde tepki unsurlarına cesaret verildi. Padişah her türlü yenilik fikrine karşıydı ve milliyetperverler aleyhine mevki almıştı. Onun için Türk milletinin kendi davasını kendi elinden almaktan başka çaresi kalmadı. İstiklalimizi fethetmek bize pahalıya mal olmuştur. Memleketimiz tahrip edilmiştir. Bazıları 10 asır kadar eski olan en büyük şehirlerimiz bugün kül halindedir. Eskiden mamur olan geniş yerlerimiz bugün viranedir. Yeni tahripler önlemek ve barışa kavuşmak için Türk milleti hiçbir fırsatı kaçırmadan ve hiçbir zaman barış çarelerinin hepsini kullanmadan silaha sarılmadı. Büyük taarruzdan önce Londra'ya temsilcilerimizi gönderdik fakat kabul edilmediler. Taarruzun sonunda Fransa'nın barışçıl aracılığına olumlu cevap verdik. Bu hareketimiz iyi niyetimizi ispata yeterli delildir. Lozan Konferansı'nın toplanması ilgili devletler tarafından kabul edildi. Devletlerin davetine ilk cevap veren memleket, barış arzusunu ispat etmiş değil midir? Türk delegelerinin konferansın yapılacağı yere herkesten önce gelmiş olması da Türklerin nasıl sözlerinde durduklarını bir kere daha ispat etmiş oluyor. Türkiye'de yabancı düşmanlığından bahsedenler oldu. Türkiye'deki yabancıların can ve malları her şeyden mahrum olmamıza rağmen tarafımızdan herhangi bir tecavüze maruz kalmamıştır. Türkiye'de Fransızca eğitiminin kaldırıldığı da yalandır. Bilakis Fransızca dersler arttırılmıştır. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi 3 seneden beri memleketi idare ediyor. Bu meclis bütün salahiyet ve iktidarı benliğinde toplamıştır. Halife şimdiye kadar siyasi bir vasıtaydı. Umumi harpte mukaddes cihatı halife ilan etti. İnkılabımız esnasında Ankara temsilcilerini mahkum eden yeni halife olmuştur. Bu hareketin dini hiçbir mahiyeti yoktur. Yeni vaziyetiyle halife bütün siyasi cereyanların üstünde ve müstakil bulunacaktır. Paşa'nın sözleri bitince muhabirler arasında bulunan bir İngiliz gazetecisi Baba Ali konferansına katılacak mı diye sordu. Paşa'nın verdiği cevap kısa ve kesin oldu. Baba Ali yoktur. Bu ilk konuşmada hazır bulunan bir gazeteci İsmet Paşa'nın yarattığı etkileri şöyle anlatır. Bu demeç açıkça gösteriyordu ki konferans öncesinde durumun bütün karşılığına rağmen Anadolu kamuoyu karşısında en haklı duran İsmet Paşa'ydı. İsmet Paşa ayın tam 13'ünde Lozan'da bulunmakla karşı tarafı oldukça müşkül bir duruma sokmuştu. Bu demeç yalnız muhabirler üzerinde değil, aynı zamanda Avrupa kamuoyu üzerinde de büyük etki yarattı. Türk başdelegesini ilk defa dinlemeye gelen yabancı muhabirler salona hafif bir dudak bükmesiyle girmişlerdi. Şimdiye kadar toplanan konferanslarda birçok devletlere mensup barış delegelerini yüzlerce defa dinlemiş olan bu muhabirler, İsmet Paşa'dan da siyasi ve milli meselelere dair belirsiz ve samimiyet dışı sözler bekliyorlardı. Fazla olarak İsmet Paşa bir Türk kumandanı, bir Türk delegesiydi. O söze başladığı vakit itirazlar, tepkiler, içten isyanlar Avrupalı muhabirlerin fikirlerinde, hislerinde hep hazırdı. Fakat ne vakit ki o kelimeleri tartarak edebiyattan laf kalabalığından uzak, yalnızca konuşmaya başladığında yüzler, bakışlar hep değişti. Koca Yunan ordusunu darmadağın eden bu Türk kumandanın bu derece samimi konuşması, karışık Türk davasını bu kadar sade şekilde anlatması hiç beklemedikleri bir olaydı. İsmet Paşa samimiyeti bilhassa gözlerinin bakışıyla bu toplantıda muhabirleri büyüledi. Bu görüşmeden çıkarken Parisli gazetecilerden en kurdu olan Sava Evin mükemmel diyordu. Bizler için o kadar yabancı değil fakat diğer muhabirler üzerinde derin etki yaptı. Koca kumandan 1,5 saatlik demecinde koca Türkiye'nin askeri ve siyasi tarihini özetledi ve hiçbir defa benli ve meyli birinci teki şahıs gibi kullanmadı. Avrupa'nın bu sırada o kadar büyüttüğü Türk meselesi İsmet Paşa'nın ağzında ne kadar açık ve karışıklıktan uzak oldu. İşte bu suretledir ki ilk hamlede İsmet Paşa Lozan'da bir küçük ordu halinde çalışan yabancı muhabirleri kendi davasına kazandı. İsmet Paşa ertesi akşam yanında Münir, Tevfik ve Atıp Beyler olduğu halde eksprese binerek Paris'e hareket etti. Bu sürede Poincaré'nin davetine icabet edilmiş oluyordu. Türkiye Başdelegesi refakatindeki kimselerle beraber Crillon Oteli'ne indi. Paris'e vardığının ertesi günü İsmet Paşa Poincaré Elyesi de ziyaret etti. Bu ziyarette Paşa Münir Bey refakat ediyordu. Poincaré ertesi gün İsmet Paşa'ya ziyaretini iade etti. Bir iki görüşme sırasında her iki devlet adamı sanki görüşmeye başlamadan evvel birbirlerini yoklayan iki pehlivan gibi dikkatli, çekingen ve birbirini zayıf ve kuvvetli noktalarını anlamak ister gibiydiler. Konuşma, konferansın temas edeceği meselelerin umumi heyetinden cereyan ediyordu. Poincaré, Türkiye Başdelegesi'nden özellikle konferansta tutacağı hareket tarzını öğrenmek istiyordu. Fransa'yı ilgilendiren borçlar, imtiyazlar, okullar meselelerine karşı ilgi gösteriyordu. İsmet Paşa gayet ihtiyatlı konuşuyordu. Dikkatli ve çekingen davranıyordu. Bu görüşmelerden sonra Franklin Bowling de Ankara'da oluşmak ve Türk dostu şöhretini kazanmış bulunmak vaziyetlerinden aldığı cesaretle İsmet Paşa'yı o zamanki Fransız Harbiye Nazırı Plinvay'ı ve aynı zamanda Fransız Maliye Nazırı'nın bulunduğu bir öğle yemeğine davet etti. Bu özel ziyafet kafede Paris'te düzenlenmişti. İsmet Paşa yaveri Atıf Bey'e refakat ediyordu. Yemek esnasında Franklin Bowling ve Plinvay Türk ordusunun yürekliliğinden, mükemmel sek ve idaresinden ve Türk milletinin fedakarlığından takdirle söz ettiler. Bu girişten sonra Fransa'yı ilgilendiren hep aynı meseleler üzerinde İsmet Paşa'nın fikrini öğrenmek istediler. Poincaré İsmet Paşa görüşmesi sırasında taktik devam ediyordu. Her üç Fransız devlet adamı İsmet Paşa'nın fikrini öğrenmek isteyen sorular soruyorlardı. Hiç şüphe yok ki Fransa'nın bir hafta sonra toplanacak konferansta tutacağı yol, alacağı vaziyet, bu özel konuşmalar sırasında öğrenilmek istenen Türk hareketinin şu ya da bu şekline göre ayar edilecekti. O sırada Paşa henüz Fransızca konuşmak istemiyordu. Onun için yanında bulunan yaver Atıp Bey'e söyleyeceği sözleri büyük sadakatle hiçbir şey eklemeden aynen tercüme ve nakletmesi özellikle ihtar ediliyordu. Bu konuşma sırasında da kapitülasyonlardan da söz edildi. Fransız devlet adamları, kapitülasyonlar tabidir ki kalkacaktır. Fakat Türk mahkemeleri henüz Avrupa konularının ileri zihniyeti derecesinde değildir. Onun için ihtiyatı hareket edilse iyi olacaktır. Bu hususta belirli zaman için ortalama bir şekil bulmak lazımdır. Oluşturulacak büyük barış zaferi bu yüzden neticesiz kalmaya değmez diyorlar ve bu tarzda bir konuşma içinde kapitülasyonlar davasını ikinci planda bir tarihi mesele haline düşürmek istiyorlardı. İsmet Paşa Fransız devlet adamlarını dinledikten sonra büyük devletlerin Türk milletinin meşru haklarını tanıyacaklarından hiçbir zaman şüphe etmediğini ve bu hakları tanıtmak için Türkiye'nin çok kan döktüğü cevabını verdi ve sözlerinin sonunda bu hakları müdafaa etmek niyetinde olduğunu ekledi. Fikrini ifade ederken tercümede bir yanlışlık olmaması için aşırı bir dikkat gösteriyor ve tekrar ederek sözlerine hiçbir şey ilave edilmemesini ya da eksiltilmemesini ısrarla yaverine emrediyordu. Paris ziyareti 3 gün sürdü ve görüşmelerini bitirdikten sonra İsmet Paşa Lozan'a döndü. Bir taraftan kuliste bu tartışmalar ve görüşmeler yapılırken bir taraftan Lozan Palas'ta gazete muhabirleri için hazırlıklar yapılıyordu. Otelin büyük salonu muhabirlere ayrılmıştı. Birçok Amerikan, İngiliz, Fransız muhabirleri şimdiden Lozan'a gelmişti. Konferans başlayıncaya kadar muhabirler sayısının 200'ü geçeceği tahmin ediliyordu. Otelin içinde gazeteciler için telgraf, telsiz telgraf, telefon tesisatı kurulmuştu. Muhabirlerin çalışabilmesi için masalarla dolu bir salon, bir okuma odası, bir kahve ve bir bar hazırlanmıştı. Konferans dolayısıyla daha fazla önem kazanan İsviçre basını, özellikle Cenevre ve Lozan gazeteleri şimdiden çeşitli akımlara sahne oluyorlardı. Nitekim Cenevre'de Yunanlılar tarafından satın alınmış ve aleyhimize makaleler yazmaya başlayan gazeteler görünmeye başlıyordu. Konferans başladığı vakit daha büyük bir şiddet kazanacak olan propaganda, mücadelelerinde galip gelmek değil fakat mağlup olmak için çok çalışmak, çok yorulmak, çok fedakarlık etmek lazım geliyordu. Bir taraftan bu hazırlıklar yapıda dursun, diğer taraftan Lord Curzon Lozan'a gelmek üzere nihayet Londra'dan Paris'e hareket etti. Paris'ten alınan bir ajans telgrafı, Lord Curzon'la Fransa Hariciye Nazırı arasındaki konuşmalara, Türkiye ile barış yapılmasına dair hazırlanan İngiliz muhtarasının esası üzerinde başladığı bildirildi. Telgrafta muhtarının madde madde tartışıldığı sınırlar, boğazlar, Türk ordusunun sınırlandırılması, boğazların silahtan arınması, kapitülasyonlar meselelerini hakkında anlaşıldığı ilave ediliyordu. Müttefikler arasında bu tartışmalar bittiği zaman içlerinden biri bir demeç vererek Türklere yapılacak tekliflerin tespit edildiğini, bununla beraber delegelerin bu teklifleri gizli tutmayı taahhüt ettiklerini, ancak ne teklifin incelenmesinin imkansız ne de kesin olmadıklarını ve tartışmaya meydan verileceğini haber verdi. Demek müttefikler bir anlaşma müsveddesi üzerinde anlaşmışlardı. Şimdi onun üzerinde pazarlıklarla ne koparılabilirse onu koparmaya savaşacaklardı. Bu da gösteriyordu ki Lozan'da başlamak üzere olan görüşmeler çetin şekiller alacaktı. Ayın 18'inde Paris'te bu görüşmeler cereyan ederken İsmet Paşa da oradaki temasları bitirerek Lozan'a dönmüş bulunuyordu. Nihayet bir Paris telgrafı İngiliz ve İngiltere delegelerinin ayın 19'unda Lozan'a doğru yola çıkacaklarını resmen bildirdi. Fransız gazeteleri artık konferansın ayın 20'sinde kesin olarak toplanacağını yazıyor ve İsmet Paşa'yı bol bol met ettikten sonra barışa gidecek tek yolun ılımlılık yolu olduğunu söylüyordu. Şimdi konferans başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu masa üzerine getirilecek ve madde madde tasfiye edildikten sonra enkazından yeni bir Türkiye Devleti doğuverecekti. Bütün dava bu genç yaratılışı, bağımsız ve her türlü kayıttan uzak istikbalini engelleyecek, her nevi felaket zincirlerini koparıp atmış bir şekilde yaratabilmekteydi. İsmet Paşa, İngiltere, Fransa, İtalya gibi Almanya'yı ezerek Versailles, Neuilly, Saint-Germain anlaşmalarını emretmiş mağrur devletler karşısına işte bu zor işi başarmak göreviyle çıkmaya hazırlanıyordu. Lozan'ı kaplayan sisin dağılmaya başlaması gibi bir hafta süren görüşmelerden, müttefikler arasındaki müzakerelerden sonra siyasi havada da az çok bir açıklık seziliyordu. Konferansın açılmasına bir gün kala istasyonda, delegeler heyetinin bulunduğu otellerde hareket arttı. Poincare ile Lord Curzon geldiler ve Lozan'da durmayarak yarım saat ilerideki Territ'e gittiler. Orada 2 saat görüştükten sonra Lozan'a döndüler. Poincare gece yarısı Lozan'a geldi. Hemen Fransız gazetecilerini kabul etti. Yayınlanan resmi bir bildiride müttefikler arasında bütün meselelerin dostça ve eşitçe çözümü hususunda anlaşıldığı bildiriliyordu. Poincare gazetecilere fazla bir şey söyleyemedi, alınan kararların gizli olduğuna ima etti. Konferansın toplanacağı günün sabahı Poincare, Curzon, Mussolini, İngiliz heyetinin bulunduğu Bay Rivage Oteli'ne giderek son bir toplantıda tekrar konuştular. Otellerin önüne düşen ahali, delegelerin girip çıkmasını merakla seyrediyordu. Müttefikler arasındaki görüşmeler hakkında bilgi alınmıyordu. Ancak bazı sızıntılardan anlaşıldığına göre ayrıntılar üzerinde genel ve kesin bir birlik halinde değildiler. Fakat bazı esaslar üzerinde birleştikleri anlaşılıyordu. Çünkü karşı karşıya gelecek pek muhtelif çıkarlar, her devletin bazı meselelerde başka bir hareket yolu tutmasını gerektiriyordu. Bu ortak cepheye rağmen Doğu ile ilgili barışta, 3 devletten her birinin meselelerde diğerleri derecesinde ilgili olması tabiydi. İngiltere hükümeti özellikle Musul ve Irak sınırlarıyla boğazlar meselesinde, Fransa hükümeti Türkiye'deki mali menfaatler, okullar ve düğünü umumi işlerinde İtalya bir takım ekonomik çıkarlar hususunda daha alakalı görünüyordu. Müttefiklerin aralarında kararlaştırdıkları barış şartları hakkında da bazı haberler sızmıyor değildi. önce Türk delegeler heyetinin konferansta hazırlanmış bir takım şartlar karşısında kabul veya red gibi cevaplara zorlanmayacağı, bilakis Türkiye'nin de diğer devletler gibi müzakere ve münakaşada eşit hak ve yetkileri sahip olacağı anlaşılıyordu. Bundan sonra Boğazlar'da geçici olarak bile olsa askeri işgalin devamının Fransa ve İtalya tarafından kabul edilmeyeceği bildiriliyordu. Bunlar Boğazlar'ın silahtan arınmasını ve uluslararası bir heyetin gözetimine bırakılması esasını kabul ediyorlardı. Konferansta en önemli mesele şüphe yok kapitülasyonlar olacaktı. Çünkü 3 müttefik devlet kapitülasyon kelimesini kaldırmaya karar vermiş olmakla beraber adli meselelerde yeni şekiller kabul ettirmek istiyorlardı. Özellikle yabancılara mahsus yeni kanunlar ve yabancı hakimler kabulü teklif edileceği sanılıyordu. Yabancı tebaasının mali iktisadi meselelerde Türklerin tabi olduğu kanunlara ve nizamlara tabi olmakla beraber yargılanma ve hapishane meselelerinde aynı muamelelere tabi tutulması isteniyordu. Halbuki Türk delegeler heyetinin eski sözleşmelerin görünürde hakimiyetimize ve istiklalimize zarar vermeyecek kelimeler altında herhangi yeni bir şekline dahi katiyen razı olmayacağı muhakkaktı. Konferansta güçlükler yaratacak bir de tamirat meselesi vardı. Müttefikler bizden harp tazminatı almamaya fakat işgal masrafı istemeye karar vermişlerdi. Diğer taraftan bizim Yunanistan'dan tamirat ve tazminat isteme hakkımız vardı. Bu hakkı nasıl anlayacakları bilinmiyordu. Herhalde Anadolu'da Yunan ordusu tarafından yapılan tahribatın derecesi Alman orduları tarafından Fransa'da yapılan tahribatın derecesinden az değildi. Yunanistan'ın tazminat vermeye mali gücünün müsait olmadığı şeklindeki itirazı da yerinde olamazdı. Çünkü Yunanistan Anadolu'ya müttefik bir devletin vekili olarak gelmişti. Sonradan bu vekaletin ondan alınmış olması meselenin esasını ve kaynağını değiştiremezdi. Her durumda konferans tereddüt ve belirsizlik havası içinde açılıyordu. Konferans çevresi tamamıyla kötümser olmamakla beraber iyimser de değildi. Türk milletinin kutsal haklarıyla bazı maddi menfaatler ve geleceğe ait endişeler o kadar çok çarpışacaktı ki bu şiddetli müdahalenin sonucu hakkında önceden tahminde bulunmak imkansızdı. Fakat konferans arifesinde asıl psikolojik nokta şuydu. Hakkımızdaki bütün itirazların güçlük çıkardığımız yolundaki söylentilerin muhtelif Avrupa gazetelerinde çıkan ılımlılık tavsiye ve telkinlerinin sebebi olan genel bir ruh hali vardı ki maalesef Avrupa'nın hiçbir yerinde henüz değişmemişti. Avrupalılar karşılarında hala eski imparatorluk hükümetini 100 seneden beri bütün barış konferanslarını karşılamaya alıştıkları Baba Ali'yi görmek istiyorlardı. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ayak bastığı günden beri memleketimizde süregelen büyük değişiklikten habersiz gibiydiler. Yeni Türkiye'nin azmini, iradesini, bütün milletler gibi bağımsız yaşamak kararını bir şekil meselesi zannediyorlardı. Karşılarına gelen Türk delegelerinin eski Osmanlı saltanatının bütün gelenekleri, alışkanlıkları, zayıflıkları ve tereddütleriyle ilgilerini kesmiş oldukları bilinmiyor görünüyorlardı. Onlar hala yeni Türk hükümetini eski devrin sadece bir devamı, bir aşaması sanıyorlar ve bu yeni görünüş altında eski, ihtiyar ve aciz ruhu arıyorlardı. Bunlardan dolayı da bize teklif edecekleri barış şartları arasında şu ya da bu sınırın kabulünü, şu ya da bu kısmının kaldırılmasını bize bağışlanmış olan bir mükafat zannediyorlar ve onun karşılığını istiyorlardı. Fakat Lozan Konferansı daha ilk toplantılarında karşısında başka ruhlu, başka türlü düşünen bir Türkiye'nin delegelerini bulacak ve ihtimal ki gerçeği o zaman anlayacaktı. Lozan Konferansı açılıyor. Lozan Konferansı 1922 yılının 20 Kasım Salı günü bu küçük İsviçre şehrinin merkezinde bulunan en güzel binalarından biri olan Mont Pelerin Gazinosu'nda açıldı. Bu konferansla beraber Dünya Savaşı'nı tasfiye eden büyük toplantıların dördüncüsü ve sonuncusu da tarih sahnesindeki yerini alıyordu. Versailles de Wilhelm Almanya'sını, Saint Germain'de Avustralya Macaristan İmparatorluğunu, Neoli'de küçük ve Haris Bulgaristan'ı en sert diktatörlerle sımsıkı bağlayan İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve bu mağrur devletler arasında yürekten küçük İtilaf ve Balkan devletleri, Lozan Konferansı'yla Dünya Savaşı'ndan sonra tek başına kendilerine karşı koyan yeni Türk devletleriyle de davalarını çözümlemek istiyorlar ve ilk defa olarak eşitlik ayağı üzerinde bir tartışmayı kabul etmiş bulunuyorlardı. Konferansın bu özelliği bütün diğer konferanslarda bulunmuş yüzlerce yabancı muhabiri Avrupa'nın muhtelif merkezlerinden İsviçre'nin bu güzel şehrine çekmiş ve yüzlerce Lozanlı şehirlerinin belediye gazinosuna giden yol etrafında ünlü Avrupa diplomatlarının yüzlerini merak eden kalabalık oluşturmuştu. Konferansın açılış töreni için İsviçre hükümeti Mont Pelerin gazinosunun geniş konferans salonunu ayırmıştı. Bu salona giden yollar kordonlarla kesilmiş ve polis tarafından güvenlik tedbirleri alınmıştı. Konferansı oluşturan muhtelif heyetlerin yüzlerle sayılan delegeleri, danışmaları, katipleri ellerindeki davetiye kartlarını göstererek içeri giriyorlar ve protokol memurlarının yer göstermeleriyle salonun koltuklarına yerleştiriyorlardı. Saat 3.30'a doğru 500 kişi alan koca salon hınca hınç dolmuştu. Bu kalabalıkta kendine yer kalmayan bir kısım gazeteciler de salonun en sonundaki yüksekçe bir sahne üzerine konmuş sandalyelere sıralanmışlardı. Sahnenin içi çiçekler ve tropikal ağaçlarla bir manzara tablosuna benziyor ve çiçeklerin ön tarafına konan kırmızı örtülü bir masa bu yeşil dekor içinde garip ve aykırı duruyordu. Salonun havasında ve kapıdan giren delegelerin araştırıcı bakışlarında Yunan ordusunun üzerine basarak da Dumlupınar'dan kalkıp buraya kadar gelen zafer kazanmış Türk kumandanını görmek merak ve heyecanı göze çarpar bir haldeydi. Saat 3.30 biraz geçmişti. Nihayet Doğu Barışı'nı görüşecek olan heyetlerin baş delegeleri birer birer salona girmeye ve ilgiyi üzerine çekmeye başladılar. Bunlar arasında ilk merak uyandıranlardan biri ünlü Venizelos oluyordu. Kral Konstantin'in felaket mirasını tasfiye etmeye gelen Yunanlı diplomat, uzun boylu, gözlüklü, sivri sakallı ve bakışları, tavırlarıyla canlı ve bu çeşit törenle alışık bir insan etkisi yaratmaktaydı. Venizelos'un biraz gerisinde, ayakta kalın yapılı, çene, burun ve elmacık kemikleri çıkık, sabit gözlü, yüksek alınlı, sert bir tip göze çarpıyordu. Mussolini, İtalyan diktatörü, Türkiye'nin Roma temsilcisi Celalettin Arif Bey ile konuşuyordu. Onun biraz ilerisinde ise kısa boylu, sarı yüzlü Japon delegeleri Hayachi ve Ochiai görünüyor ve onların az gerisinde büsbütün bir alemden fırlamış, kapı gibi kaba, kıvırcık saçlı, yukarıya doğru kalkık bıyıklı meşhur çifti Stambuliski göze çarpıyordu. O Stambuliski ki bu konferanstan pek az zaman sonra iktidarın en yüksek zirvesine kadar ulaşmışken bir gece Tatar Pazarcık'ta kendi adamı olan Bulgar zabiti Harkalov tarafından öldürülecek ve cesedi bir ağaç doğranır gibi parça parça edilecekti. Bedbaht başvekil, mağlup Bulgaristan için bu konferanstan yalnız bir hava deliği, bir nefes alma penceresi, denize bir çıkış yolu istemeye gelmişti. Bu esnada alçıdan bir maske andıran yüzüyle Fransa Başkanı Poincaré içeri girdi. Bu giriş genel bir saygı dalgası uyandırdı, herkes ayağa kalktı. Mösyö Poincaré'nin arkasında meşhur Lord Curzon, elinde bastonuyla ve yuvarlak, temiz, cilalı bir baş üzerine kondurulmuş iki küçük mavi göz halinde salona girdi. Bir danışman, işte İngiltere İmparatorluğu, dedi. Halinde bütün delegelerden farklı, gerçekten İngiltere İmparatorluğunu temsil ettiği ve Lord Curzon olduğunu bilmekten doğan mağrur bir eda vardı. Bu kibirli diplomat kapıdan girerken herkes derin hayret içinde kaldı. Lord Curzon, İsmet Paşa'yı sağına almış, koluna girmişti ve halinde eski bir arkadaşıyla nazikçe konuşuyormuş gibi samimi bir dost manzarası vardı. İşte bütün konferans süresince birbirlerinin karşısına dikilecek başlıca iki adam belki de şimdi kol kola ve o kadar dostça konuşan İngiltere ve Türkiye baş delegeleriydi. Bir anda bütün salon, İngiliz ordunun kolundan içeriye giren bu güler yüzlü, saf ve temiz bakışlı, genç ve kahraman Türk generalini ilgiyle seyretmeye başladı. Herkesin bakışlarında derin bir saygı ve sempatinin ifadeleri açıkça okunmakta ve bu hal, insanın göğsünü gurur ve yarınki müzakereler için hatta emniyette kabartmaktaydı. Belli ki savaş sonrası konferanslarının bütün sahne oyunlarını ve kulis entrikalarını bilen bu 500 kişilik konferans alemi için yeni Türkiye'nin bu zafer kazanmış genç generalinin alçak gönüllü fakat kahraman şahsında canlanan yeni görünüşü büyüleyici bir etki yaratıyordu. Bu sırada Türkiye'nin Roma temsilcisi İsmet Paşa'yı Mösyö Mussolini'ye takdim etti ve Mussolini elini uzatıp Türkiye Başdelegesi'nin eline herkesin dikkatini çeken bir saygı belirtisi ve sıcaklığıyla sıkmakta acelecilik gösterdi.